Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistanı 31. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, sevgili Zeynep binti Cahş annemizin hayatındaki pırlantaları hayatımıza aktarma, onu örnek alma arzusuyla inşallah diyelim. Ve kaldığımız yerden hayırlara vesile olması dilek ve duasıyla devam edelim inşallah. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha yaşanan her hadiseden alması gerekeni alıyor. Her geçen gün artan bir muhabbet ile takva merdivenlerini tırmanıyordu. Onun en çok mutlu olduğu şey Resulullah Aleyhisselam'a hizmet etme şerefiydi. Ona bir şeyler ikram etme şerefiydi. Resulullah Aleyhisselam bildiğiniz gibi kıymetli dinleyenlerim balı ve bal şerbetini çok severdi. İkindi namazını kılıp dönünce Zeynep binti Cahş annemizin yanına ona bal şerbeti ikram etti. Bu ikramdan dolayı orada normal zamandan biraz daha fazla kaldı. Bu durumu kıskanan diğer hanımları da bal şerbeti hikayesiyle devreye girdiler. Şimdi çok özet geçtim değil mi? Kıymetli dinleyenlerim. Olayı anlatacağım inşallah. Bu çok güzel bir hikayedir ama üzülerek belirteyim. Nedendir anlamakta zorlanıyorum. Birçok kitapta gördüm. Birçok kişi de öyle anlatıyor. Annelerimiz arasında sanki çok böyle ciddi problemler varmış gibi şöyle onları dalaştırıyor, kavga ettiriyor, bağırıştırıyor, küstürüyor. Bir şeyler yapıyorlar Allah muhafaza. Sonuçta hepimiz insanız. Hata yaparız ayrı bir olay. Ama böyle haddimizi bilmeden Resulullah'ın hane halkında ileri geri konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Resulullah Aleyhisselam her gün Medine'de olduğu sürece ikindi sonrası ziyaretleri yapardı Aleyhisselam. Ne ziyareti bu? Hanımların ziyareti. Bunu yapardı Aleyhisselam. Medine'de olduğu zaman öyle uğrar, selam verir, halatı sorar annelerimizle. Ondan sonra akşam hangi annemizle beraber kalacaksa oraya varır. Diğer hanımlar da toplanırlar, hasbihal muhabbet ederler. Sonra herkes çekilir ve gece öyle olurdu. İşte o sahnelerden biri şu anda sizlere paylaşmaya çalıştığım sahne. Ne kadar başarırım bilmiyorum ama yani sadece birkaç not almak, olayları çalışmak yetmiyor. Onu hissetmek gerekiyor. Rabbim yardım etsin inşallah. Biz de başkaları gibi o büyük hatalar yapmadan paylaşalım inşallah. Yaşanan olayları derinlemesine incelediğimiz zaman aslında çok güzel sahneler ile karşı karşıya kalırız. Ancak bu bizim bakış açımızda da yakından ilgilidir. İşte bal şerbeti hikayesi sebebiyle şimdi bu sahneleri hep beraber görmeye, anlamaya çalışalım. Bu olayın asıl kahramanı aslında Hazreti Ayşe annemizdir. Kahramanı, olayı kurgulayan. Ancak yaşandığı mekan Zeynep binti Cahş annemizin evi. Peki ne oluyor? Şimdi onu anlatmaya çalışayım. Dedik ya, bu olayın asıl kahramanı Hazreti Ayşe annemiz olup önce Hafsa annemiz ile bunu kurguladı. Aralarında konuşup öyle bir karara vardılar. Hemen ardından Sevde annemiz ile de konuştuktan sonra diğer annelerimiz ile konuşacaklardı bu konuyu. Hazreti Ayşe annemiz haber salıp Hazreti Safiye annemizi çağırdı. Şimdi olay devam ediyor. Yani daha doğrusu olaya başlıyoruz. Oldukça nazik olan Safiye annemiz bütün hanımlarla olduğu gibi özellikle de Ayşe annemiz ile çok güzel iletişim içindeydi. Hemen kalkıp çağrıya icabet etti. Kısa bir hoş peşten sonra Ayşe annemiz asıl meseleye geldi. Şimdi bunların çok güzel konuşmaları var, kaynaklarda geçiyor. Ben bunları böyle biraz da canlılık versin, onları aynen aldım. O aldığım şeyleri de sizlere inşallah paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemiz şöyle diyor, Safiye anne cevap veriyor. Ben araya girmeyeyim. Yani şu dedi, bu dedi diye onların karşılıklı konuştuğu şeyleri başarabildiğim ölçüde size nakledeyim efendim. Ey Safiye, buyur ey Ayşe. Sana öğreteceğim bazı sözleri Resulullah aleyhisselam senin yanına gelince ona söyleyeceksin. Söylerim elbet. Nedir bu sözler peki? Resulullah yanına geldiğinde çok kötü bir koku almış gibi yaparak, ya Resulallah, megafir mi yedin diye sorarsın. Megafir mi yedin diye sorarsın. Tabii şimdi konuşmayı bozacağım çünkü megafir nedir diyeceksiniz. Megafir, Urfut'ta denen büyük dikenli ağaç cinsi. Bu ağaçtan tatlı ama kötü kokulu bir sızıntı çıkar. Bal arısı o ağaçtan bal özü toplarsa kokusu bala siner. Böyle kokulu bir şey olur. Bir de daha sonra gelecek Urfut, yani aynı şey geçecek. Urfut da talh diye alınan bir ağaç çeşidi. Büyük dikenli ağaç cinsi. Bu ağaçtan tatlı ama kötü kokulu bir zamk gibi bir sızıntı çıkar. Bal arısı o ağaçtan bal özü toplarsa kokusu bala siner. İkisi de aynı. Efendim, kaynaklarımızdan aldığım bilgidir bu. Bunu size paylaştım. Şimdi tekrar söyleyeyim. Efendim, bozmak istemiyorum. Konuşmayı bozmak istemiyorum. Resulullah yanına geldiğinde çok kötü bir koku almış gibi yaparak, ya Resulallah, megafir mi yedin sen diye sorarsın. Ama siz de biliyorsunuz ki Resulullah aleyhisselam başkalarını rahatsız eden kokulu şeyler yemekten hoşlanmaz. Niye böyle söyleyeyim ki? Resulullah'a güzel bir şaka yapmak istiyoruz da onu üzmeyeceğiz değil mi ama? Niye üzelim ki ey Safiye? Şaka yapacağız sadece. Sen ona bu sözü söyleyince başkasını rahatsız eden kokulu şeyleri yemekten hoşlanmayan Resulullah Aleyhisselam hayır yemedim diyecektir. Doğrudur. Öyle buyurur. Çünkü öyle yapar. Sen de ona ya bu koku da neyin nesidir diye tekrar sorarsın. Ya bu koku da neyin nesidir? Biraz ileri gitmiş olmaz mıyım? Şaka yapacağız dedi ki ey Safiye. Şaka. Sonra da o Zeynep bana bal şerbeti içirmişti diyecektir. Zeynep'in yanında bal şerbeti içmişse ne var ki bunda? Uzattın ama Safiye. Şaka yapacağız dedik ya. Bal şerbeti içtiğini söyleyince sen de ona demek ki o balın arısı Urfut ağacı çiçeğinden bal toplamış dersin. Yalan olmaz mı bu ey Ayşe? Şaka dedim ya ey Safiye. Şaka bu, şaka. Kaç kere söyleyeceğim? Sadece sen değil, hangimizin yanına gelirse hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Bu şakanın sonunda bal şerbetinden vazgeçirmeyelim onu sakın. Resulullah aleyhisselam bal şerbetini çok sever ey Safiye. Niye vazgeçsin ki? Evet, böyle güzel bir konuşmayı buldum kaynaklarda. Safiye annemiz radıyallahu anha Ayşe annemizin dediklerini yapmak istemese de. Çekiniyor çünkü. Onunla olan o güzel birlikteliği sürdürme adına. Onun isteklerini Resulullah aleyhisselam yanına gelince aynen yerine getiriyor. Ya Resulallah, megafil mi yedin sen? Hayır, yemedim. Ya bu koku da neyin nesidir böyle? Ne kokusu? Megafil kokusu. Zeynep bana bal şerbeti ikram etmişti. Demek ki o balın arısı Urfut ağacı çiçeğinden bal toplamış. Ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim. Ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim sözünü Resulullah Aleyhisselam'dan duyan Safiye annemiz öyle üzüldük. Resulullah Aleyhisselam yanından ayrıldıktan sonra hemen Ayşe annemizin yanına varıp üzüntüsünü dile getiriyor. Allah'ın Resulü ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim dedi. Ey Ayşe! Subhanallah! Onu biz bal şerbetinden mahrum mu ettik dersin ey Safiye? Öyle görünüyor ey Ayşe. Resulullah Aleyhisselam bal şerbetini haram ettirdik maalesef. Allah bizi affetsin. Allah bizi affetsin. Sevde annemiz de aynı şeyleri söylemişti. Resulullah Aleyhisselam ona da aynı cevabı vermişti. Hadise bu efendim. Hadise bu. Yani konuşmanın canlılığı tabii anlatın gibi olmuyor. Olay anlaşıldı ama. Aleyhisselam annelerimizi tek tek dolaşıyor. İşte diyelim 5 dakika 10 dakika neyse artık yani yanında oturuyor. Süreyi bilmiyoruz yani. Oturuyor biraz çıkıyor. Demek ki 10 dakika ise diyelim demek yarım saat. Veyahut da 15 dakika veya 20 dakika neyse. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin yanında biraz fazla kalınca efendim onlar da böyle bir şaka yapıyorlar ama hedefleri şaka fakat iş büyüyor. Bu olay annelerimizi çok üzmüştü. Anladılar aleyhisselam ben bal şerbeti artık içmeyeceğim deyince özellikle de bunu planlayan Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa annelerimiz radıyallahu anhuma çok daha fazla üzülmekle beraber ciddi bir korkuya da kapılmışlardı. Yaptıkları yanlışı çabuk fark etseler de olan olmuştu artık. İşte burayı görmemiz gerekiyor. Bakın hakaret etmiyorlar. Üstüne gitmiyorlar. Kötü söz söylemiyorlar. Bir şaka yapıyorlar. Fakat aleyhisselam bir daha bal şerbeti içmeyeceğim diyor. Hadise bu. Ve nasıl pişman oluyorlar? İşte kalite burada. Ne olmuş ki canım bal şerbeti başka bir şey yesin deriz mesela biz yani. Nasıl üzülüyorlar? Peki sonra ne oluyor işte? Burada Allah-u Teala olaya nasıl müdahil oluyor? Subhanallah. Hazreti Ayşe annemiz bu büyük hatayı nasıl telafi edeceğini düşünürken Resulullah Aleyhisselam yanına varıyor. Her zaman güler yüzle gelen Allah'ın Resulü bu sefer tebessüm etmiyordu. Onun bu halini gören Ayşe annemizin endişesi korkuya dönüştü. Basit bir şakanın geldiği boyuttan ürperdi. Buna rağmen büyük bir ümitle Resulullah'a baktı. Resulullah Aleyhisselam gayet ciddiydi. Her zamanki gibi vakurdu yine. Ama aynı zamanda aldığı kötü bir haber ile gelip hanımını uyarmak üzere olan bir duruşu vardı. Çok zeki olan Ayşe annemiz bu durumu fark ediyordu. Buna rağmen hayırdır inşallah ya Resulallah gibi bir soru da soramıyordu. Kaliteyi görüyor muyuz? Duruşu, anlayışı, sezişi, idrakı. Herkes bu şakayı konuşuyor, ileri geri söz söyleniyor ama buradaki nezaketi gözden kaçırıyoruz. Ayşe annemiz radıyallahu anha kötü niyet olmaksızın yapmış olduğu bu tertibin bu şekilde gelişeceğini hiç düşünmemişti. Ama olan olmuştu artık. Olan olmuştu. Bu olay özellikle Ayşe annemiz başta olmak üzere bütün hepsini çok etkilemişti. Nitekim korktukları da başına geldi. Çok geçmeden nazil olan vahiy ile sevgili annelerimiz uyarıldılar. Ancak kıymetli dinleyenlerim, ancak burada atlanması tehlikeli olacak bir ayrıntı var. Bunu iyi anlamamız lazım. Bütün kitaplar, kaynaklar der ki gelen vahiy ile annelerimiz uyarıldılar. Amenna. Amenna. Şimdi ezbere konuşacağımıza gelen vahiye bakalım. Ona göre görelim göreceğimizi, hadise nedir çok daha iyi anlamış oluruz. Gelen ayet-i kerime Tahrim Suresi. Tahrim Suresi. Efendim, şimdi dedim ya, bir taraftan hadiseleri anlama, idrak etme ama ayete bakmadan, hadiseye bakmadan kuru anlatım yetmiyor. Şimdi şurayı tekrarlamalıyım. Bütün annelerimiz, tabi Zeynep annemiz de içinde ama kurgulayan Ayşe anne olduğu için o çok daha üzülüyor. Gelen vahiy bakıyorum. Önce kim uyarılıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Tahrim Suresi 1. ayet. Ya eyyühen nebiyyü. Ya ne demek? Ey nebi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Tebteğî merdâte ezvâcik. Hanımların rızasını gözeterek. Cümleyi bütün kullanayım. Ey nebi, hanımlarının rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Çok bağışlayan, çok esirgeyendir. İlk uyarı kime var? İşte bunu görmemiz gerekiyor. Ayet-i kerime ey nebi diye başlıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselam'a özel olarak hitap ediyor yani. Bütün insanlarla iyi geçinmeyi emreden Allahu Teala Hazretleri aile içinde de iyi geçinmeyi emretmektedir. Ancak burada durum biraz farklı tezahür ediyor. Hanımların rızasını gözeterek helal bir nimeti terk etmesini kınıyor Cenab-ı Hak. Ama bu arada Resulüne böyle bir şey yaptıranları da kınamış oluyor tabii. İşte bu incelik gözden kaçmamalı. Çok bağışlayan ve çok esirgeyen derken de helal olan şeye dön dercesine bir mana çıkıyor. Ayet devam ediyor. İkinci ayete geçiyoruz. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ الْاَيْمَانِكُمْ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ اَيْمَانِكُمْ Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Dönün diyor yemininizden. Ancak biliyorsunuz buraya atlamayalım. Öyle oyuncak değil bu. Yemin edildiği an yeminden dönüldüğünde dönülmesi gereken bir yeminse dönülür ama yemin kefareti ödenir. O fıkıh mesele, ona girmiyorum. Yemin sadece söylüyorum. Vallahu mevlakum, vallahu mevlakum. Sizin mevlanız, dostunuz, yardımcınız ancak Allah'tır. Ve huvel alimul hakim. Yemin etmiş de olsa dönülmesi gereken bir yemindir bu. Hemen ardından tatlı bir ahenk ile mevlanız Allah'tır diyerek kulunu sahipleniyor Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ne güzel bir ifade bu böyle. O öyle bir mevla ki her şeyi bilen, hikmet sahibi olan bir Allah Celle Celaluhu. İyi görmemiz gerekiyor hadiseleri. İyi anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor ki bize burada verilen mesaj asıl manasını bulsun kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam nazil olan vahyi tebliğ ve tebyin edince, yani tebliğ olduğu gibi okuması, tebyin gerekli yerleri açıklaması, beyan etmesi. Sevgili annelerimiz de kendilerine yakışanı yapmakta gecikmediler. Biz hata yaptık ya Resulallah. Allah şahidimiz olsun ki böyle olsun istememiştik. Bizim için Allah'tan istiğfar dile. Sen de bizi affet ey Allah'ın Resulü. Hazreti Ayşe annemiz hiç eğip bükmeden hatasını kabul edip hemen özür dileyince Resulullah Aleyhisselam da tebessüm ederek onların özürlerini kabul etti ve Allah'tan da onlar için istiğfar diledi. Hadisi bu. Yani iki taraflı olayı görmek gerekiyor. İşte ben bir yerde okumuştum, hatta dinlemiştim birilerinden. Kadınlar peygamber üzerine bir sürü entrikalar, kumpaslar, oyunlar ettiler. Resulullah hoşgörülüdü, onlar hepsini affetti diye. Hem annelerimize hakaret hem de affın sınırını çiğneyerek bir konuşma. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Hadiseyi iyi anlamak gerekiyor. Sevgili annelerimiz bununla yetinmiyorlar. Af diliyorlar tabii. Daha çok şey yapıyorlar. Hatayı anlamak güzeldir. Allah hatamızı anlayanlardan ve ondan dönenlerden eylesin cümlemizi inşallah. Evet efendim. Zeynep binti Cahş annemizin evinde meydana gelen bir bal şerbeti içme hadisesi bakın nereye kadar uzadı. Ve Ayşe annemiz aleyhisselam ayeti kerime gelince tebliğ etti. Ayşe annemizin yanına girmişti. O yüzden Ayşe annemiz ifadesini kullandım. Efendim Resulullah Aleyhisselam'dan özrünü beyan etti, Allah'tan affını diledi, bununla yetinmedi. Hazırlamıştı çünkü. Neyi hazırlamıştı? Bal şerbetini. Ya. Bununla yetinmeyerek güzel bir yemek ikram edip yanına bal şerbetini de koydu. Resulullah Aleyhisselam tekrar tebessümle bakınca dünyalar onun oldu. Sanıyorum o dinlerken biz de o havaya giriyoruz yani. Çünkü onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların hüznü bizim de hüznümüz oluyor. Şimdi efendim, hani kitap yazarken bazen bazı şeyleri dipnotta veririz ya. Şimdi konuşmanın dipnotu yok. O yüzden dipnot konuşayım biraz yani. O yüzden şöyle ifade kullanıyorum. Ve özellikle buraya vurgu yapmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatı anlatılırken her ailede problem olur düşüncesiyle hareket ederek sürekli problem varmış gibi o kutlu yuva sıradan bir haneymiş gibi anlatılır. Maalesef. Tekrar söyleyeyim. Sıradan bir haneymiş gibi anlatılır. Bunun altını çiziyorum. Ayetleri gördük. Bu ev sıradan bir ev değil. Örnektir, örnek alınacak. Ancak bu ev, tekrar söylüyorum, öylesine sıradan bir ev değildir. Her ev özel olduğu gibi bu ev çok daha özeldir elbet. Üstelik sadece özel değil, özelin de özelidir. Özele girmek, özeli konuşmak, özeli eşelemek, kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi aksine çok şey kaybettirir. Çok şey kaybettirir. Bu yüzden edebimizi takınarak bakmalıyız olaylara. Her evde problem olur diyerek Resulullah Aleyhisselam'ın özelini eşeleyenler fitneden başka bir şey üretmiş olmazlar. O evde hiç problem yoktu diyenler de aslında doğru söylemekle beraber gündelik hayatımıza örnek alma konusunda zorlanırlar. Bu konuda ya Resulullah Aleyhisselam ya da sevgili annelerimiz neyi ne kadar paylaştılarsa onunla yetinmeli, daha ileri gitmemeliyiz. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarımız ile hadis ve tefsir kaynaklarımız başta olmak üzere kaynaklarımızın verdiği malumatı alıp aynen nakledersek bu sefer de farklı bir problem üretmiş oluruz. O günkü Arap toplumu ile bugünkü bizim toplumumuz arasında o kadar farklılıklar var ki neyi nasıl anlatacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden o günkü Arap örfü ile İslam esaslarını birbirine karıştırmamalıyız. O günkü Arap örfü ile İslam esaslarını birbirine karıştırmamalıyız. Bu hatada çok yapılıyor maalesef. O günkü Arap örfü sadece başka milletler için değil, bugünkü Arap örfüyle de birebir örtüşmüyor üstelik. İşte bu yüzden hadiseleri anlatırken, yazarken, konuşurken, araştırırken toplumların yapılarını ve algılarını da dikkate almalıyız. Bütün bunların yanında aile içinde yaşanan şeyler dışarıdan tam olarak görülüp bilinmediği için farklı anlaşılabilir. Güzel bir nakil yapıyoruz zannıyla farkında olmadan ciddi bir edebi çiğnemiş de olabiliriz. Sıradan bir evi ve sıradan bir aileyi konuşmuyoruz çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın evine giriş çıkışlarda bile nasıl bir edebe riayet edeceğimiz konusunda ayeti kerimeler olduğunu unutmayalım. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bütün bunları yaşadı. Baştan biraz böyle problemle kapı aralar gibi oldu Bahşebeti hadisesi. Üzüldü tabi. Ancak gelen ayet-i kerimeler problemi ortadan kaldırınca her şey tatlıya bağlandı. O da artık evinde, odasında bir şeylerle meşgul oluyor ve kapısı çalınıyor. Bir de sesleniyorlar. Misafir kabul eder misin ey Zeynep? Misafir kabul eder misin ey Zeynep? Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz hemen kalkıp kapıyı açıyor. Gelenlerden çok memnun olup espri yapmayı da ihmal etmiyor. Siz misafir misiniz ki böyle söylüyorsunuz? Siz misafir misiniz ki böyle söylüyorsunuz? Bu ev hepimizin evidir. Buyurun. Bilmiyorum bu inceliği, bu güzelliği. Hatta bir kelime daha şurada ekledim şimdi. Onu çünkü almamışım. Siz misafir misiniz ki böyle soruyorsunuz? Bu ev hepimizin evidir. Evinize buyurun. Kim olabilir gelenler? Düşünün bakalım. Tabii şimdi bana cevap veremiyorsunuz ama böyle soru cevap da yapmayalım. Ama benim çok hoşuma gidiyor bu cümle. Misafir kabul eder misin ey Zeynep? Siz misafir misiniz ki böyle soruyorsunuz? Bu ev hepimizin evidir. Evinize buyurun. Ayşe annemiz önde, diğer annelerimiz de hemen ardından içeri giriyorlar. Zeynep binti Cahş annemiz gelenlerden çok memnun olmuştu. Yani kendi aralarında kumalar ziyaretleşiyorlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eyvallah ey Zeynep. Niçin geldiğimizi sormayacak mısın? Annemiz bir espri daha yapıyor. İnsana kendi evine niçin geldiği sorulur mu hiç? İnsana kendi evine niçin geldiği sorulur mu hiç? Şu senin tatlı dilin var ya, hepimizi çok iyi geliyor. Bize çok iyi geliyor diyorlar annelerimiz. Sizler de benim için öylesiniz diyor. Ayşe annemiz diyor ki, İfk hadisesi esnasında Ayşe anneye iftira atılmıştı. Bunu genişçe görmüştük. Ve burada Aleyhisselam soruştururken Zeynep binti Cahş annemiz ben görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. İşitmediğim şeyi işittim demekten kulağımı korurum. Efendim yani gözümü, kulağımı, kalbimi korurum. Ayşe öyle bir şey yapacak biri değil. O göründüğünden daha temiz, daha nezihtir. Her türlü çirkinlikten, pislikten beridir, uzaktır, muhteremedir demişti Zeynep binti Cahş annemiz. Şimdi Ayşe annemiz diyor ki, İfk hadisesi esnasında sergilemiş olduğun o üstün tavır ile gönüllerimiz bir başka fethetmiştin. Bir başka fethetmiştin diyor bizim gönüllerimizi. Ama bu bal şerbeti meselesinde seni üzdük sanırım. Bu yüzden helallik almaya geldik. Siz şaka yapmak istediniz sadece. Bu yüzden hiçbirinize kırgın değilim ki. Öyleyse biz de bal şerbeti istiyoruz ey Zeynep. Öyleyse biz de bal şerbeti istiyoruz ey Zeynep. Memnuniyetle, memnuniyetle diyor sevgili annemiz. Yani böyle güzel, ahenkli, tatlı hayatları olduğu halde bazı ufak tefek problemler yaşanınca onları öne almanın doğru bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Allah muhafaza yani. Allah korusun. Evet. Tabii her şey bu kadar değil. Hadise devam ediyor. O olay bitti. Güzel bir olaydı. Şimdi yeni bir hadiseye gidiyoruz efendim. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz her zamanki gibi bütün dikkatlerini yine Resulullah Aleyhisselam'a vermişti. Bütün annelerimiz hep böyle yaparlardı. Zeynep annemiz de diğer annelerimiz gibi yeni gelen haberleri değerlendiren Resulullah Aleyhisselam'ı büyük bir titizlikle takip ediyordu. gelen haber çok düşündürücü ve o nispetle de tehlikeliydi çünkü. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabıyla toplanıp meşverete çekilmiş yeni gelen haberleri dikkatle ve bütün ayrıntılarıyla değerlendiriyordu. Habercilerin getirdiği haber oldukça endişe vericiydi. Haber nedir diye merak ettiniz tabi. Haberi de ben şuraya not almıştım. Oradan sizinle paylaşayım. Haber şu. Yani habercilerin haberi özet olarak söyleyelim. Doğu Roma İmparatorluğu oldukça büyük bir ordu ile Medine üzerine saldırmaya hazırlanıyor. Oldukça güçlü orduların yanında Cüzam, Lah, Gassan, Amile kabileleri de kendisine tabi olan Hristiyan Arap kabileleri de onlarla işbirliği içindeydiler. Korkunç bir kuvvetle gelip Medine'yi her şeyle beraber silip süpürmeye karar vermişler. Haber bu. Korkunç değil mi haber? Resulullah Aleyhisselam öteden beri o taraftan gelebilecek tehlikeye sürekli dikkat çektiği gibi tedbir üzerine tedbir alıyordu. Ama şimdi bu yeni haber üzerine artık tedbir dönemini bitirip olağanüstü dönem ilan etti. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı üzerine sahabiler de hemen seri bir şekilde sefer hazırlıklarına başladılar. Ekim ayına girmiş oldukları halde o yıl çok sıcaktı. Hatta sıcak üzeri bir sıcaklık vardı. Ağustos ayından çok daha yakıcı olan sıcaklık ortalığı kasıp kavuruyordu. Öyle ki çok önemli işleri için bile kimse evinden çıkamıyordu. Evlerinde bile yanıyorlar, serinlemek için her çareye başvuruyorlardı. Öylesine bir sıcaklık vardı yani. Çok sıcaklık vardı yani. Hazreti Zeynep binti Cahşi annemiz gelişmeleri takip ederken bir yandan da ortalığı kasıp kavuran bu sıcak havada sefer hazırlığı yapan sahabiler için dua ediyordu. Yapması gereken şeyleri yapıp fiili dua ederken ellerini Yüce Allah'a açarak ordunun bu büyük gayretlerine yardım etmesi için de Allah'a dua ediyordu. Resulullah Aleyhisselam sefer öncesinde nereye gidileceğini genellikle söylemezdi. Ama bu sefer açıkça ilan edilmişti. Ashabının ona göre hazırlamaları için gidilecek yerin uzaklığını, zamanın kıtlık ve yokluk zamanı olduğunu, düşmanın çokluğu çokça olduğunu, kalabalık olduğunu açıkça bildirdi. Rumlar üzerine yürümek istediğini haber verip ciddi bir şekilde hazırlanmalarını istedi. Bir hareket, eylem hareketi var. Ancak her şey istenildiği gibi gitmiyordu. Canını dişine takıp gerçekten bütün gücüyle hazırlık yapanlar olduğu gibi havanın çok sıcak olması sebebiyle biraz ağırdan alanlar da vardı maalesef. Resulullah Aleyhisselam'ın bu duruma çok üzüldüğünü gören Zeynep annemiz çok daha fazla üzülüyordu. Gerçekten son derece zor bir dönemdi bu. Bir yandan mevsim dışı yakıcı sıcaklık, bir yandan kuraklık ve kıtlık, bir diğer yandan da her türlü zorluklarıyla çepeçevre kuşatılmış gibiydiler. Bütün bunlara rağmen gelen vahiy, bütün zorlukları bir anda silip süpürecek derecede uyarıcıydı. Uyarıcı. Vahyin mesajını alan sahabiler bir anda toparlanmaya başladılar. Vahiy gerçekten çok düşündürücüydü. Nedir gelen vahiy? Ayete bakalım. Tevbe suresinin 38. ayetini sizlerle paylaşalım inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الله الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله الله Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize ağırlaşarak çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye mi razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiret hayatına göre pek azdır. Allah Allah! Şartlar çok zor olduğu için bir anlık duraksama karşısında nazil olan bu ayeti kerime sadece o dönemi ve o anı anlatmıyor tabii ki. Sefere çıkılması gerekiyorsa şartlar ne olursa olsun çıkılacak. Allah'ın açık bir emridir bu. Hemen sefere çıkmayanları dünyayı ahirete tercih etmekle suçladığı gibi bir de açıkça kınıyor. Ne oldu size derken siz emri hemen itaat edenlerseniz demek istiyor aynı zamanda. Dünya ve ahiret kıyası yaparak dünyaya dünya kadar ahirete de ahiret kadar çalışmak gerektiğini çok çarpıcı bir yöntemle koyuyor önümüze. Ayet devam ediyor, diğer ayete geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İlla tenfiru yu'azzibkum azaben elimen ve yestebdil kavmen gayrakum ve la tedurruhu şey'a vallahu ala kulli şeyin kadir. Eğer toptan seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize hemen itaat eden başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah her şeye gücü yeten kadirdir. Subhanallah. Seferber olmak emrinin yanında bir de hemen uyarısı var. Seferberliğe çağırıyor Allah. Cihat seferberliği, itaat seferberliği, İlim, irfan seferberliği, infak seferberliği, sabır, sebat seferberliği. O kadar seferberlik çeşitleri var ki, biz de hangi dönemde ve hangi anda yaşıyorsak o anın seferberliğiyle sorumluyuz. Sefere çıkmazsanız eğer derken, gerekeni yapmazsanız gereken yapılacak uyarısı tehdit boyutunda. Allah Allah. Tehdit boyutunda. Ve hepinizin çok duyduğu meşhur ayetle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlla tensuruhu fekad nasarahullah. İd ahracahu lezine keferu. Thaniye thneyni itma fil gâr. İd yekul li sahibihi la tahsan inna Allah ma'ana. Feenzelallahu sekinetu aleyhi. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Ayeti parçalamayayım diye tamamını okumak durumunda kaldım kıymetli dinleyenlerim. Eğer siz ona yardımcı olmazsanız, Resulullah'a yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir ve yine mutlaka yardım edecektir. Nitekim inkar eden kafirler onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı da o arkadaşına üzünlenme tasalanma, muhakkak ki Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah onun üzerine kendi katından bir güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin görmediğiniz askerleri onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise yücedir. Allah azizdir, hakimdir. Meşhur ayet-i kerime. Burada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, eğer siz seferber olup Resulullah'a yardım etmezseniz diye uyarırken, hicret esnasında yaşanan o büyük hadiseye dikkat çekerek ben varım diye en büyük hakikati koyuyor ortaya Yüce Allah Celle Celaluhu. Subhanallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah-u Teala Hazretlerini her an yanında hisseden Resulullah Aleyhisselam o zaman üzülme, tasalanma, endişe etme, Allah bizim nedir? La tahsan, innallah ma'ana demişti. Allah o zaman onunlaydı. Yine onunladır. Nereden nereye uzayıp giden büyük mesaj. Mekke müşriklerinin topyekun saldırıya geçtikleri, öldüreceklerini açıkça söyleyip evini kuşatma altına aldıkları, ellerinden kaçırdıktan sonra bile Sevr mağarası önüne kadar girdikleri o en zor zamanda işaretle evrensel mesajın evrenselliği var burada. Evrenselin evrenselliği. Yani o zaman bütün müşrikler hep birden saldırıya geçmişlerdi. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam ne yapması gerekiyorsa onu yapıyordu. Allah'ın yardımı yetişmiş. Onca güçlerine rağmen basit bir örümcek ağı ile savuşturulmuşlardı. Bu ayeti kerimeler bütün herkesi ciddi şekilde sarstığı gibi Zeynep binti Cahş annemiz de öyle sarsıyor. O da kendi yakınlarını teşvike çalışıyor, uğraşıyordu. Allah'ın dediği olur her zaman. Hüküm O'nundur çünkü. O gün öyleydi, bugün böyle, yarın da bu böyle olacak. Ancak bizim süremiz burada dolduğu için burada noktayı koymak durumundayım. İnşallah kalan bölümleri önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim.